Ayrım 57, sayfa 565, bölüm 73, Washington DC, 00:45. Gazetecilik alanında dünyanın en güçlülerinden biri olmak üzere yayın hayatına kalitesiz kağıda, basılı 4 sayfayla 1877'de başlayan Washington Post'un tarihi, Amerikan siyasetinin en karanlık köşelerine ışık tutan gerçeklerle doludur. 10 yıllar boyunca Post muhabirleri Amerikan hükümetinin üstünü örtmeye çalıştığı bir sürü olayı halkın gözü önüne sermiştir. Bu muhabirlerden ikisi olan Woodward ve Bernstein, başkanın Watergate skandalında payı olduğunu ortaya çıkararak Nixon'ın görevden uzaklaştırılmasına neden olmuşlardı. Gece editörü Barney Redmond Woods, hayatının 30 yılı aşkın bölümünü gazetecilikle geçirmiş, 56 yaşında kır saçlı tecrübeli biriydi. Sabahın o erken saatinde çalışma masasının arkasına oturmuş, geceden beri ülserini azdırmaktan başka bir şeye yaramayan kim bilir kaçıncı kahvesini yudumluyordu. Gazete 2'ye çeyrek kala baskıya verilecek, yarım saat sonra da baskı makineleri dönmeye başlayacaktı. Woods yine de mutlu değildi. Dahası gergindi. Vardiyası öğleden sonra 3'ten gece yarısına kadardı. O yüzden çoktan evde olması, az sodalı viskiyle gevşemesi gerekiyordu. Ama şu kahrolası bürodan ayrılamamıştı. Nicky, seninki sadece bir his, hepsi bu. Ama bir şey yayınlayacaksak bana somut bilgiler vermen gerekir. Karşısındaki koltukta oturan Nicky, Barney Woods'a aynı şeyleri 2 saatte 3. kez anlatmaktan sesinin kısıldığını hissetti. Yaralı olmasa da işleri kolaylaştırmıyordu. Sargılı kolu zonkluyor, başı ağrıyor, her konuştuğunda yüzündeki çürükler acıyordu. Hastaneden ayrılmadan önce hemşirelerden ağrı kesici istemediğine pişmandı. İlaçların etkisinin geçmesinden beri 4 saattir her yaranın, her çürüğün sızısını duyuyordu. Koridorun ucundaki kadınlar tuvaletindeki aynada yüzüne baktığında şok geçirmişti. Alnının çevresindeki pansuman, şiş surat ve sargılı kol, yüzündeki ince kesikler ve dikişlerle kafa kafaya bir çarpışmadan kurtulmuş bir kazazedeyi andırıyordu. ''Tamam, duman var ama ateş nerede?'' dedi Woods. ''Ateşi görmem gerekiyor Nicky. Şu ana kadar da göremedim.'' Nicky adam haklı diye düşündü. Tek söyleyebileceği DC'de çok tuhaf şeyler olduğunu hissetmesiydi. Ama bu da bir yere vardırmıyordu. Son 5 saatini telefonda geçirmişti. Polis tatbikatı hakkında doğrudan sorular sormak ve kuşkuların nedenini araştırmak amacıyla polis müdürünü evinden ve işinden 6 kez aramıştı. Polis müdürü onunla konuşmak istemiyor, olacak ki karısının ne nerede olduğunu ne de onunla nasıl temas kuracağını söylemiş, nazikçe ama kararlı bir sesle Metropol Polisi'nin Haklı İlişkiler Bürosu'nu, Brad Sternman'ın bölgesi, aramasını söyleyerek telefonu kapatmıştı. Polis merkezini aradığında aynı baştan savmacılıkla karşılaşmıştı. ''Özür dilerim hanımefendi ama yarın çalışma saatleri içinde arayın. Şu anda burada sorunuza cevap verebilecek kimse yok.'' Ordunun Haklı İlişkiler Bürosu'nu arayıp yeniden binbaşı Craig ile konuşmaya çalışmıştı. Craig'in izinli olduğunu söylemişler ve hattı başkasına aktarmışlardı. Yüzbaşı Torque, Nicky'nin DC'deki birlik hareketleri konusundaki sorusunu nazikçe dinlemişti ama bu konuşmada bir sonuca varamamıştı. Torque bu işle binbaşı Craig'in ilgilenmesi gerektiğini ısrarla tekrarlamış, binbaşının ertesi gün öğleden sonra bürosunda olacağını, isterse ona Nicky'yi aramasını söyleyebileceğini anlatmıştı. Ordu yine başından savuyordu onu. Belediye başkanının bürosunu aradığında da aynı direnmeyle karşılaşmıştı. Polis ve ordu tatbikatları hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Onun için her iki kurumun Haklı İlişkiler Bürolarını aramaları, sorularını onlara sormaları da gerekiyordu. Sonunda öfkeli, umutsuz ve ağrı kesici yokluğunda acılar içindeydi. Geçirdiği sarsıntı da tüy dikiyordu. Kendisini güçsüz hissediyor, başı iki uyku hapı alıp yattıktan sonra birden uyandırılmış gibi ağrıyordu. Bütün bunların arasında endişeyle kıvranarak saat başı annesini aramıştı. Daniel'ın durumu istikrarlıydı, iki kere uyanmıştı. Haberleri alınca sevinçten duyduğu rahatlamadan gözleri dolmuştu. Ama şu anda yanında olmaması da ayrı bir işkenceydi. Ya FBI genel merkezinin önündeki bomba Barney, ya o patlama? O hikayeyi dün yayınladık. Ülkedeki her gazete, televizyon ve radyo istasyonu gibi bugün de devam edeceğiz. Federallerin resmi açıklaması hala değişmedi. Patlamadan adı bilinmeyen bir vatansever grubu sorumluymuş. Ne gibi kanıtlar veriyorlar? Nicky, patlama sadece 24 saat önce oldu ve soruşturmada ancak başlatıldı. Federallerin sonuç almaları için zaman gerek. 10 adamın bu işin üzerinde çalışıyor. Burada neden olay oyalandığımı sanıyorsun? Eğer bir şey çıkarsa haberim olsun istiyorum. Her şey bir şekilde birbirine bağlı Barney, dedi Nicky hırsla. DC'deki birlikler, havaalanındaki askeri faaliyet, polis tatbikatı, bana gösterilen tepkiler. Woods kafasını salladı. Ayağa kalkıp pantolonunu düzeltti. Bu anlattıkların iyi bir komplo teorisi bile değil Nicky. Sadece bir duygu. Kanıtlayabileceğin hiçbir şey de yok. Tanrım, bütün bu yıllar boyunca insanların içgüdülerine dayanarak çıkardıkları, sonra da hiçbir işe yaramayan her ipucu için 10 sent almış olsaydım, şu anda kendi yatımda Karayipler'deki kemiklerimi ısıtıyor olurdum. Peki ya Brad Stelman'ın anlattıkları, ona ne diyorsun? Stelman'ın kız kardeşinin evini aramıştı. Kız kardeş de akşamüstü 5'te bürosundan telefon ettiğinden beri Stelman'dan haber alamadığını söylemişti. Nikki kardeşi ararsa kendisiyle temasa geçmesini söyleyen bir not bırakmış. Sonra da Stelman'ın dairesinin bulunduğu yere gitmiş. Yoldayken de adamın hem ev hem cep telefonunu aramıştı. Bir cevap alamadan. Kapının zilini çaldığında da öyle. 5 dakika sonra neredeyse paranoya yakalanmış gibi sokakta Stelman'ın apartmanını gözetleyen bir arabaya da minibüs aranmış. Ancak kuşkulu birine rastlamamıştı. Dün akşam izlenmiş olmasına ne diyorsun? Telefonlarının dinlendiğini düşünmesine. Bunlar somut gerçekler değil ki. Sen aksini kanıtlayana kadar Stelman'ın hisleri sadece. Peki onu izleyenler tarafından kaçırılmış olamaz mı? Nikki tanrı aşkına. Adam sadece son 8-9 saatten beri kayıp. Kaçırıldığını da nereden çıkarıyorsun? Herhangi bir yerde olamaz mı? Bir kadınla beraberdir ya da bira içiyordur. Woods kafasını salladı. Her şeyi konuştuk Nikki. Bir çeşit komplo olduğunu, kentten bir takım kötü kokular yükseldiğini düşündüğünü biliyorum ama sen düşünmüyor musun? Woods içini çekti. Masayı dolanıp elini hafifçe genç kadının omzuna koydu. Bak Nikki, Daniel'ın başına gelenler için gerçekten üzgünüm. Sana olanlara üzüldüğüm gibi. Baskı altında olduğunun farkındayım. Bu durumdayken bile işinin başına dönmek için Daniel'ın başucundan ayrılman da bu işte ciddi olduğunu, son derece kararlı olduğunu gösteriyor. Ne bileyim, belki de büyük bir şey yakaladın. Bunun ne anlama geldiğini şu anda gerçekten kestiremiyorum. Belki sen haklısın. Belki de yıllar boyu yakalayabileceğimiz en büyük hikayenin üstünde oturuyoruz. Ama elimize kanıt geçene, neler olup bittiğini öğrenene kadar okuyucuya verebileceğimiz tek şey örtülü imalar. Bu da habercilik değil ki. Bunun adı spekülasyon. Spekülasyona dayalı haber üretemeyiz. Oğlum yoğun bakımda yatıyor. 13'te ölü var. Daha ne istiyorsun Barney? Daha fazla ceset mi? Ya yeni bir patlama olur da daha fazla insan ölürse? Neler olup bittiğini öğrenmek bu kente karşı borcumuz. Gerçekten de görevimiz bu olmalı. Woods cevap olarak elini kırışık dolu yüzünden geçirdi. Koltuğuna çöker gibi oturdu. Bir süre şakaklarını ovuşturdu, sonra ellerini masanın üstüne koydu. Peki bak, sana ne yapacağımızı anlatayım. Belediye başkanıyla ve metropol polisinde tanıdığım üst düzey yöneticilerle şahsen konuşacağım. Bir olta atacak, bana anlattıklarını da ekleyip komplo kokusu aldığımızı söyleyerek nasıl bir tepki alacağımı bakacağım. Eğer endişelendikleri ya da bir şeyleri saklamak istedikleri hissine kapılırsam işin üzerine gideceğiz. Ne zaman arayacaksın? Bu gece, şimdi. Al Brown uykusunun içine ettiğim için beni çok sevecektir. Polisteki arkadaşlarım da öyle. Ama ne yapalım? Buna karşılık senden de benim için bir şey yapmanı isteyeceğim. Ne? Hastaneye dönmeni. O küçük çocuğun yanına git, onunla kal. Olması gereken tek yer orası. Bir şey çıkarsa seni ararım. Woods saatine baktı, bir an düşündü. Belki de deneyebileceğim bir nokta daha var. Başka birini, Beyaz Saray'da çalışan bir arkadaşım da uyandırabilirim. Onu zaten başka bir konu için aramak zorundaydım. Belediye başkanına ve ötekilere attığım oltayı ona da sallayacağım. Adamı yıllardır tanıyorum. Korktuğunu ya da bana söylemek istemediği bir şeyler bildiğini hissedersem işe başlarız. Sana gelince hemen hastanenin yolunu tut. Önce Brad Stelman'ı bulmaya çalışacağım. Birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Tanrım, bir duvarla konuşurum diye homurdandı Woods. Nikki'nin yapması gereken bir şey daha vardı ama bunu Woods'a anlatmak istemiyordu. Sözünü tutacak, Jack'in söylediklerini kimseye anlatmayacaktı. Ama yine Jack'le de konuşmak istiyordu. Hastanedeyken üzerinde çalıştığı konu hakkında asıl gerçeği söylemek üzere olduğu hissine kapılmıştı. Bu kez biraz daha ısrar ederse belki gerçeğin ne olduğunu öğrenebilirdi. Nikki ayağa kalktı. Beyaz Saray'daki arkadaşına ne konuşacaktın, onu neden arayacaktın? Son derece saçma bir şey için dedi Woods. Bu akşam Orta Doğu'dan çok sayıda askerin çekilmesiyle ilgili bir haber aldım. Kimse neler olduğunu bilmiyor gibi. Washington DC 04-0. Adam yatakta yatıyor, bir türlü uyku tutmuyordu. Yataktan kalktı, röptöşambırını giyerek pencereye yaklaştı. Endişeyle Washington'ın ışıklarına baktı. İşin sonuna bu kadar yaklaşmışken şimdi de bu. Bir saat önce klonlanmış cep telefonundan Amerikalı askerlerin İsrail'e nakledildiği haberini vermiş, sonra da yatağına uzanmıştı. Mesajın açık olarak çok tehlikeli bir yoldan geçmek zorunda kalmıştı. Ama başka seçeneği yoktu. Onun için konuşmayı olabildiğince kısa tutmuş, söyleyecekleri biter bitmez de telefonu kapatmıştı. Adamla yüz yüze bir buluşma ayarlayacak zaman yoktu. Evden yalnız ayrılmakla ve gizli servis korumalarını atlatmakla ısrar ederse kuşku çekmiş olurdu. Mesajını açık olarak iletmek iki tehlikeden daha zararsız olanıydı. Klonlanmış bir telefon bir nebze güven veriyordu. Oysa o andan beri endişeden uyuyamamış, Ebu Haşim'in haberi aldıktan sonra göstereceği tepkiyi düşünüp durmuştu. Bu olanlar son dakikada tekerleğe sokulmuş bir çomak gibiydi. Kimsenin tahmin edemeyeceği sürpriz bir gelişme. Yine de her şeyi bozabilecek bir gelişme. Soru. Haşim, başkanın taleplerine kesinlikle uyması ve bölgeyi Amerikalı askerlerden arındırmasını mı isteyecekti? Yoksa birliklerden büyük bir bölümünün İsrail'e nakledilmesini itirazsız kabul mü edecekti? Haşim'in ısrar edeceğini, birliklerin İsrail'den çıkarılmasını isteyeceğini tahmin ediyor. Bu da onu rahatsız ediyordu. Ebu Haşim'in kişiliğini biliyordu. Bu haberler onu öfkelendirecekti. Bu taktiği Amerika'nın haince bir hareketi olarak görecekti. Daha da ürkütücü olanı öfkeyle her şeyi yapmaya hazır olmasıydı. Ya isteklerini arttıracak ya da bombanın derhal patlatılacağı tehdidini savuracaktı. Adam mesajında ılımlı olmayı önermişti ama hala korkuyordu. Bu durum herhangi bir biçimde sonuçlanabilirdi. Titreyen elini alnına götürdü. Sona bu kadar yaklaşmışken onu rahatsız eden başka bir şey daha vardı. Ebu Haşim'in başkanına zaman geçirmekten cevap vereceğinden kuşkusu yoktu. Bu durumda da Beyaz Saray'dakiler Haşim'in bu haberi nasıl bu kadar çabuk aldığını sorgulamaya başlayacaklardı. Adam bilgi vermek de kendini açığa çıkarma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını farkındaydı. Bu yüzden Haşim'e birliklerin İsrail'e nakledildikleri haberini öğrendiği yeri kuşku uyandırmayacak bir yoldan açıklamasını önermişti. Haşim'in bu öneriyi ciddiye alması için Tanrı'ya dua ediyordu. Yoksa başının büyük derde gireceği açıktı. Başı zonkluyordu. Yatağa doğru yürüdü, komodinin çekmecesinden Tylenol şişesi çıkardı. Bir bardak suyla iki hap yuttu. Tehlikeli yolculuğu yakında sona erecekti ama geçmiş tecrübelerinden de bildiği gibi bu işin sonu hep güç olurdu. Geriye 8 saat kalmış ve bu saatten hiçbirini uykuda geçiremeyeceğinden emindi. Kafası gereğinden fazla düşünceyle endişeyle doluydu. Onu motive eden umutları, düşleri, dünya görüşü doğruydu. Kişisel bedeli ne olursa olsun direnmiş, bu işi sonuna kadar götürme kararını değiştirmemişti. Yapacak başka bir şey de kalmamıştı. İşin ucundakiler çok önemliydi artık. Artık hiçbir şey kararını değiştiremezdi. Yine de önündeki gergin 8 saati düşünürken ürperiyordu. Rastlantılarla dolu bu 8 saat, yüz binlerce insanın hayatını tehlikeye sokabilirdi. Titreyerek komodinin üzerindeki saate baktı. 04:10. Kıyamet günü gerçekten ve tüm gücüyle başlamıştı. Washington DC 03:50. Benny Visto, Harold Ronstein'in kliniğindeki ameliyat masasının üzerinde tümüyle hareketsiz yatıyordu. Ne durumda diye soran Frankie, masanın öbür ucunda durmuş, elinde stetoskopla Visto'nun göğsünü dinleyen Ronstein'i izliyordu. Yaşıyor ama belli belirsiz. Durumu hala çok kötü derken Ronstein'in sesi titriyordu. Galiba kanama yeniden başladı. O yaptığın yine ne oldu? Bir işe yarayacağını söylemedim Bay Tate. İnanın bana. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Bana Benny'nin ölmek üzere olduğunu mu söylüyorsun? Şu anda değilse bile eğer hemen hastaneye götürmezseniz çok yakında ölecek derken Rothstein'in sesi hala titriyordu. Üzgünüm Bay Tate ama Carlos çeneni kapa diyen Frankie bir anda kararını verdi ve doktorun yakasına yapışıp kapıya doğru gitti. Telefonu al ve bir ambulans çağır. Rothstein endişeliydi. Bir ambulans polis ziyareti de dahil bir sürü sorun yaratabilirdi. İyi ama kanunla başım derde girer. Hem üstelik Bay Visto hastane istemediğini, benim istediğim Benny'nin yaşaması. Şimdi git ambulansı çağır. Onu hastanesiz götürseniz sana söyleneni yap doktor. Frankie Rothstein'i kapıdan dışarı ittirdi. Kuzenine bakmak için masaya döndüğünde elleri titriyor ağlıyordu. Sana bir şey söyleyeceğim Benny dedi. Bu işi yapan herifi bulacağım. Tanrı şahidimdir. Bu dünyada tek yapacağım iş bu olsa da yine de bulacağım. Washington DC 03:10. Siyah Chrysler Massachusetts Caddesi'nden ayrılıp Capitol çevre yoluna saptı. Bir çukura girdiğinde Kirst kendine geldi. Toparlanmaya çalıştı. Araba aydınlatılmış Capitol binasının yanından geçerken sersemlik hissediyor, bakışlarını bir noktada toplamakta zorlanıyordu. Başı dönüyor, sesi boğuk boğuk çıkıyordu. Siz kimsiniz, beni nereye götürüyorsunuz? Kes sesini dedi biri Rusça. Meraklanma binbaşı, yok çok yakında öğreneceksin diyerek güldü diğeri. Arabanın karanlığında sersemliğin pençesindeki Kirst çevresindekilerin yüzlerini seçemiyordu. Ama belirgin aksanlarını tanımıştı. Moskovalı sert çocuklardı hepsi de. Gürcü ya da Çeçen değil, Rus. Sisler içinde buz gibi bir ürpertiyle sarsıldı. Yüden için adamları. Araba birden trafik ışıklarında durdu. Kirst umutsuzca kapı tokmağını aradı. Her tarafından eller uzandı, bir yumruk suratında patladı. Sonra da biri ceketinin yenini sıvadı. Direnme Kirst, zaten işim bitik. Koluna bir şırınganın saplandığını hissetti. Hemen ardından güçlü bir ilaç damarlarına yayıldı. Kirst kendini kaybetti. Gözleri kapandı, vücudu kasılıp sırt üstü devrildi. Ayrım sonu sayfa 572. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Barney Redmond Woods BARNEYREDMONDWOODS Woodward WOODWARD Bernstein BERNEYREDMONDWOODS STEIN. Watergate. WATERGATE. Nixon. NIXON.